Ayrım 22, Bücrü Ayarla, Elmore Leonard, sayfa 221. 25. Bölüm. Karen'a restoranın güzel bir yer olup olmadığını sorarken şaka yapıyordu. Karen de öyle olup olmadığını veya hesabı kimin ödemesi gerektiğini söylememişti. Loş ışıklı bar tarafından içeri girer girmez Chili, 3 kişilik akşam yemeği hesabının şarapla birlikte en az $100 tutacağını anladı. Restoran kalabalıktı. Onu ve Harry'i ön bölümün ortalarında 20-30 için ayırtılmış bir masaya oturttular. Rezervasyonu Michael yaptırmıştı ama saat 9'u geçene kadar ortalıkta görünmedi. Masaya ulaşması 10 dakika sürdü. Tokalaşmak için ellerini uzatanları selamlamak için masalarında durarak ilerliyordu. Bunu yapmak Michael'ın hoşuna gidiyordu. Herkesi gülümseyerek selamlıyordu. Aynen Momo'nun 86. caddeye geldiğinde karşılanması gibiydi. Fark Momo'nun üzerinde buradaki çoğu kişi de olduğu gibi her zaman takım elbise olmasıydı. Michael ise 2. Dünya Savaşı pilot ceketi giymişti. İçinde koyu renkli bir tişört vardı. Masaya oturur oturmaz ne içtiklerine baktı. Perrier ısmarladı ve eliyle önündeki dumanı dağıtmaya başladı. ''Sigaralarınızı söndürmeniz sorun olur mu?'' Harry tabii ki olmaz diyerek aceleyle sigarasını söndürdü. Zaten sigarayı bırakmaya çalıştığını söyledi. Chili sigarasından bir nefes daha aldı ve dumanı masadaki boş sandalyeye doğru üfledi. Salonun girişinde koyu parlak saçlı kısa boylu bir adam duruyordu. Etrafı kolaçan ederken baş garsona benzeyen biri hızla ona doğru ilerledi. Michael'a gösterdiği aynı ilgiyi gösteriyordu. Adam film yıldızı olamazdı. Öyle olsaydı Chili muhakkak tanırdı. Chili Hollywood'daki erkeklerin %90'ının koyu renk saçlı olduğuna inanmıştı. Salona göz gezdirmesi bu inancının teyidine yetti. Gördüğü şey bol saçtı. Erkeklerinki koyu renk, kadınlarınki ise çeşitli tonlarda sarı saç. Tahmin ettiği gibi yaşlı erkeklerin yanında genç kadınlar, kızlar vardı. Bu gözlemini yaparken Michael okuduğu bir çalışmada sigara içenlerin içmeyenlere göre daha az spor yaptığının, arabada kemer takmadıklarının, tartışmaya daha çok meyilli olduklarının, işe gelmedikleri günlerin sigara içmeyenlere göre daha çok olduğunun, hayatlarından %2.2 kat daha az hoşnut olduklarının, %2.6 kat daha fazla bronşit ve amfizem hastası olma ihtimallerinin bulunduğunun yazdığını anlatıyordu.
''Öyle bir çalışma mı yapmışlar?'' dedi Harry. ''Çok ilginç, okumak isterdim.''
Baş garson onların masasına doğru bakıyordu. Şimdi kısa boylu adam o tarafa doğru gelmeye başlamıştı. Chili'nin dikkatine adamın üzerinde koyu gri gömlek ve kravat, koyu gri spor ceket ve pijamaya benzeyen açık gri pantolon olması çekti. Donuk renklerde ama yine de adamın parıldayan bir görüntüsü vardı. Boş sandalyeyi çekti ve oturdu. Bir garson sandalyesini düzeltmesi için ona yardım etmeye çalıştı. Ama o garsonu eliyle uzaklaştırdı. Sandalyeyi çevirip Michael'a doğru eğildi, sırtı Chili'ye dönüktü. Bu olay gerçekleşirken Michael "Buddy" diyerek biraz şaşkın bakıyordu. Demek bu Michael'ın menajeriydi. Harry'i tanıması gerekirdi ama suratına bile bakmadı. Hemen konuya girdi.
''Hep bahsettikleri şu yapımcıyla bulaşmanı istiyorlar. İnanabiliyor musun? Adam yazarın biri. Yazdıkları roman senaryo bile değil. Adam kitap yazıyor. Ama şu kadını yapımcı olarak istiyor. Hayatımda böyle bir şey duymadım.''
''Teklifini istiyorum.'' dedi Michael.
''Endişen olmasın. Telif hakkını alacaksın. Adamın ajanına ne boktan iş. Bu kafama silah mı tutuyorsun?'' dedim. ''O kadını bu işe dahil mi edeceksin? Bu mümkün değil.'' dedim. ''Ya Michael'la anlaşamazlarsa? Bugüne kadar kaç film yapmış ki? 3 film mi?'' dedim. ''Bir tanesi iş yaptı ama diğer ikisi sadece masrafları karşıladı.''
''O kitabı istiyorum.'' dedi Michael.
''Kitap senin olacak Michael. Şu sidik yarışı biter bitmez. Eğer yönetmen söz konusu olsaydı birlikte çalışacağı yapımcıyı istemesini anlardım. Ama bu sadece bir yazar.'' Ajanına "Hey Michael, bu kitabı seçmek zorunda değil." dedim. "Ajan da biz de satmak zorunda değiliz." dedi. Onun üzerine "Peki öyleyse bu herif satmak istemiyorsa neden yazıyor?" diye sordum. "Hayatında böyle bir şey duydun mu hiç?"
"Adamın motivasyonunu anlaman gerek," dedi Michael. "Bir yazar satıp satmayacağından emin olmadığı bir kitaba yıllarını verebilir. Bunu neden yapar?"
"Para için, büyük para vurmak için," dedi Buddy. "Michael Weir'a satmak için başka ne olabilir ki? Biz ne yapacağımıza bakalım, görüşmeyi kabul edelim. Kadın geldiğinde bir dakika beklemesini söyleriz. Adamın ajanını arayıp anlaştık mı diye sorarım. Anlaşma yoksa kadını geri yolluyorum derim. Topu onlara atmış olurum. İnan bana 5 dakika içinde anlaşma elimizde olur.
Chili Michael'ın hiçbir zaman sigara yakmada kullanılmayacak bir kibrit kutusuyla oynamasını seyretti.
Bildiğin gibi hallet dedi Michael. Seni arayacağım dedi Buddy.
Gitmek üzere ayağa kalkarken Harry'i ilk kez fark etmiş gibi oldu. Harry fark edilmeyi bekliyordu.
Buddy nasılsın diye sordu. Ajan başını eğerek harika dedi. Chili bu defa adamın kendi tarafına baktığını ve işte biri daha bunlar da nereden çıktı der gibi davranmasını seyretti.
Michael kim olduklarını söylemedi. Bir kez daha o kitabı istediğini tekrarladı.
Buddy bende dedi ve gitti.
Harry peki şimdi diye söze başladı. Ama Chili'nin bilmek istediği bir şey vardı. Michael'a sana sözünü ettiği konu hakkında bir şey sormama izin verir misin dedi.
Diğer ajan kabul ederse anlaşma yapılmış mı sayılır? O durumda kadınla görüşür müsün? Yapımcıyla yani.
Bilmiyorum ama galiba öyle. Kadınla görüşmemiz gerekecek dedi Michael. Ben tam işin içinde değilim.
Chill, bu işin Michael'la ilgisi yok dedi Harry.
Şimdi Michael başıyla onaylıyordu.
Her şey güç mücadelesi. Ajanların dansı, pozisyon kapmak için dolanıyorlar.
Kadın ortalarında kalmış dedi Chilly. Neler olduğunu bilmiyor. Orada öyle bir rehine gibi oturduğunu düşündüm. Herkes istediğini elde etmek için onu kullanıyor.
Dostum, benim istediğim tek şey kitap.
Eğer anlaşmaya yanaşmazlarsa ne yapacaksın? Kadını vuracak mısın? Chilly gülümsedi. Michael gülümsemedi.
Neden herkes bana zorluk çıkarıyor dedi.
Hava kararmıştı ama Catlett henüz ayıyla konuşamamıştı. Eve döndükten sonra ona devamlı telefon etmiş ama cevap alamamıştı.
Ayının telefonu kapalıydı. Catlett balkona çıkmış geceyi seyrediyor, kafasını toplamaya çalışıyordu.
Manzarayı seyrederken babasının dedesini süvari kılıcıyla hayal ediyordu. Çünkü büyük dede Bo Catlett da çok muhtemel dağlarda yaşamıştı. Ve onun da manzarası vardı ama içi ışıklandırılmış yüzme havuzu ve kahkahalar atan kızlar yoktu. Bu akşam aşağıdan duyulan yumuşak Jobim şarkısı da yoktu. Büyük Bo Catlett'in kendi manzarası, kılıcı, kızıl derili karısı vardı. Ama ne yapmıştı? Bizim Catlett'in büyük annesi ölmeden önce ah çok işi vardı demişti. Ama bunların ne olduğunu söylememişti. Bu nedenle bizim Catlett kovboy filmlerini düşünmeye başlamış, kovboylar haricinde o dönemin insanlarının neler yaptığını merak eder olmuştu. Tek bir caddesi olan küçük kasabalarda yaşarlardı. 6 patlar taşır ve bir yere gitmek için o caddede sürekli karşıdan karşıya geçerlerdi. Filmlerde dublörler hep bunu yapardı. Dublörler devamlı vurulup atların üstünden, damlardan veya üst kat balkon korkuluklarından düşerlerdi. Ateş edildiğinde balkon korkulukları hep kırılırdı. Sanki eskiden batıda marangozlar sağlam parmaklık yapmayı bilmiyorlardı. Parmaklığa çarpmak yeterdi, adam hemen aşağıya yuvarlanırdı. Şimdi balkonda kendisi parmaklığa dayanıyordu. 100 yıl öncesine giden aklı şu ana geri dönüyordu. Bu parmaklığa istediğin kadar vurabilirdin. Kaliforniya kızılçamından yapılmıştı, demirle güçlendirilmişti, sağlamdı. Balkon yerden bir vakit kalmış oldu, 12. kattaki odası kadar yüksekteydi. Filmlerdeki gibi aşağıya düşersen düştüğün yer havuza yakın bir yer olmazdı. Yarı yoldaki eğime çarptıktan sonra merdivenden düşer gibi yuvarlanıp giderdin. Duracağı yerde kır kurtlarının saklandığı çalılıklar falan olurdu. Burayı görüp düşündükten sonra Chilly Palmer'ı davet etmeye karar verdi. Memur bey nedenini bilmiyorum ama parmaklıklar birden kırılıverdi dediğini düşündü. Balkon sandalyesi üzerinde duran telefonu aldı. Bugün belki 20. defa aradığı numarayı tekrar çevirdi ve ayıya sonunda ulaşmayı başardı.
Kahretsin! Ayının sesini duyunca bu akşam nasılsın diye sordu.
Saatler önce onunla sakin konuşmaya, duygularını daha sonra yasaklamaya karar vermişti.
Adam onları kandırmış dedi ayı.
Bahsettiğin adam Chilly Palmer mı? O kadarını ben de biliyorum.
Haberlerde Los Angeles havaalanında uyuşturucu baskını haberini duydun mu? Miami'den birini yakalamışlar. Organize suç örgütü üyesiymiş.
Sen haberleri mi seyrediyorsun diye sordu Catlett. Başka ne yapıyorsun? Beni arayacağına sitcom mu izliyorsun?
Farah'ı Costa Mesa'ya götürmek zorundaydım, annesine. Haberi orada gördüm. Sonra biraz daha kalmam gerekti ve nafakayı neden hep geç ödediğimi konuştuk. Geri döndüğümde de karnım acıkmıştı, yemek yedim. Senin Harry ile konuştuğunu ve olanları öğrenmiş olabileceğini sandım. Öğrensen de öğrenmesen de umurumda değil. Artık senin için de Ronnie için de çalışmıyorum. İstifa ettim.
Yüksek binalardan atlayan o adam mı böyle konuşuyor dedi Catlett.
Hava yastıklarını atlıyordum. Senin yaptığın işin altında yastık yok. Benim sorumluluklarım var. Düşünmem gereken Farah var.
Farah hep vardı. Onu hep yanında götürürdün.
Artık ben yokum Cat. Ronnie Palm Desert için 2 paket aldı. Gerisini yarın sabah bırakırım. Böylece işim biter.
Bunu ciddi ciddi düşündün mü?
Costa Mesa'ya giderken ve dönüşte yol boyu düşündüm.
Bunu yarın sabah konuşsak ne dersin? Bu akşam için yardımına ihtiyacım var. Ağır bir iş değil. Chili Palmer o kadının evinde kalıyor, Karen'ın evinde. Beni o eve sokmanı istiyorum.
Suçlardan birine ortak oldum bile dedi ayı. İçeri girmek istiyorsan gidip camlardan birini kırarsın.
Alarm sistemi olabileceği aklıma geldi.
İyi öyleyse girme.
Sana bir şeyler mi olmuş? Merdivenlerden yuvarlanman aklını karıştırmış.
Belki de aklımı başıma getirdi. Bu iş farklı. Dublör işine benzemiyor. Onda başına gelecekleri hazırsan ne olacağını bilirsin. Bu herif etrafta eğlenmek için dolanmıyor. Adamın üstüne geliyor. Onunla konuşmuş olabilirsin ama adamı hiç tanımıyorsun.
Öyle mi dedi Catlett? Ve bir fikrim var, şunu dinle diye devam etti. Ayı tekrar onunla çalışmaya başlıyormuş ve hala dostlarmış gibi davranıyordu. Testeren var değil mi? Hayır, civat anahtarını getir ve benim balkonun parmaklıklarını gevşet. Aynen filmlerdeki gibi. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Herif darbeyi yediğinde parmaklıklara çarpar ve parmaklık bel verir. Yapacağın tek şey parmaklıkları balkona tutturan somunları gevşetmek. Sonra ben Chili Palmer'ı buraya manzarayı seyretmek üzere davet edeceğim. Parmaklığa dayanmasını sağlayacağım. Aşağıda ne var görsün. Buna ne dersin ha?
Bu film değil Cat. Bu adam gerçek.
Yine de yapılabilir. Bir iki somunu gevşetmek gerekir. Nasıl olacağını hayal edebiliyorum. Ama onu buraya nasıl getirebileceğimi bilemiyorum. En iyisi kadının evine girip işini orada bitirmek. Bana yardım edecek misin?
Ayı konuşmadan önce telefonda bir sessizlik oldu. Yapmayacağım.
Emin misin?
İşi bıraktım dedim ya.
Yalnız kalmaktan nefret ederim.
Çok kötüymüş.
O kadar nefret ederim ki eğer yakalanırsam seni de beraberimde sürüklerim. Onlara kete hoşgörülü davranırlarsa Batı yakasının uyuşturucu krallarından biri olan şu hırsızı teslim ederim. Anlıyor musun? Nerede oturduğunu, malı nerede sakladığını, duymak istedikleri bütün her şeyi anlatırım. Yine sessizlik oldu. Ayının söylediği tek şey neden oldu. O da alçak bir tonla. Çünkü ben kötü herifin tekiyim dedi Catlett. Ne sanıyordun dedi ve telefonu kapattı. Ayıyla dalga geçmek, o cüssede bir adamı korkutmak eğlenceliydi. Artık onu unutmalıydı. Yayo'nun, Bakersfield benzin istasyonundaki adamın veya iş sırasında uğraştığı aptalların, trafik ışığında arabasında bekleyen adamın, evinin önünde merdivenlerde yakaladığı herifin hesabını görürken yanında ayı yoktu. Evinde oturup bu adamların hesabını nasıl göreyim diye plan yapmamıştı. İhtiyaç duymuş ve yerine getirmişti. Bu defa da aynı şeyi yapacaktı. Fazla düşünmesine, evde alarm var mı diye endişelenmesine gerek yoktu. Harry Chili Palmer'ın eve gece girdiğini söylemiş ama alarm sisteminden bahsetmemişti. Chili Palmer eve girmiş ve televizyonu açmıştı. Evdeki erkek olarak Harry aşağı inip bakmak zorunda kalmıştı. Silahsızdı. Çünkü evde silah yoktu değil mi? Norveç somonuna karar kılmak Harry'nin 2 dakikasını aldı. Konuşmak, işi başlatmak istiyordu. Bir viski daha istedi. Chili menüyü okumaya devam ederken Michael babasının kariyeri üzerindeki olumsuz etkisinden bahsediyordu. Harry o kadar uzun inceledikten sonra biftek isteyeceğine bahse girmeye hazırdı. Öyle de oldu. Chili az pişmiş biftek, fırın patates, günün çorbası, çorba, yarım düzine istiridye ve tabii ki bir viski daha ısmarladı. Michael hala babasını anlatıyordu. Takma saç imalatı yapan ve oğlunun da halı ticaretini sürdürmesini isteyen diktatör babasını. Başgarson ayakta bekliyordu. Sonra Michael bir süre menüyü inceledi. Harry, Michael'a menüden bir şey ısmarlamayacağı konusunda da bahse girebilirdi. Bu Hollywood'da yazılı olmayan bir kuraldı. Film yıldızları hiçbir zaman menüden bir şey ısmarlamazdı. Menüde olmayan bir seçeneği düşünmek zorunda hissederlerdi kendilerine veya başlangıç yemeğinin nasıl hazırlanmasını istediklerini izah ederlerdi. Eskiden Queens'teki annelerinin hazırladığı tarzda. Bir serserinin bile giymeyeceği bir ceket giyen 7 milyon dolarlık aktör baş garsona neredeyse özür dileyerek omlet istediğini söyledi. Hafif karamelize edilmiş arpacık soğanlı peynirli omlet hazırlatabilir miydi? Baş garson evet tabii dedi. Omletin üzerine az sarımsaklı hafif bir domates sosu koyabilirler miydi? Ama lütfen kekik istemiyordu. Tabii olurdu. Domates sosuna taze bezelye de eklenebilir miydi? Harry'nin içinden Michael'a her şeyi isteyebilirsin demek geliyordu. Haşlanmış keçi eti mi istiyorsun? Restoranda yoksa birini yoldurup aldırırlardı. Tanrım, aktörlerle uğraşmak ne kadar zordu. İdeali aktörler olmaksızın film çevirmekti. Bu senaryonun bana cazip gelen yönü, klişe sayılacak bir karakteri daha önce hiç oynanmadığı şekilde, kabul edilmiş imajından farklı biçimde oynama fırsatı dedi Michael. Bu anlatım Harry'nin hoşuna gitmişti. Bir sigara içebilseydim keşke diye düşündü. Böylece tadını daha çok çıkarırdı. Dondurma yemekle meşgul olan Chiri'nin dinleyip dinlemediği anlaşılmıyordu. Elba'da Bonaparte oynama tarzım gibi bir şey dedi Michael. Senaryo onu suratsız, aksi, kaderi tarafından trajik biri olmaya mahkum edilmiş bir adam olarak gösteriyordu. Hepimizin bildiği Eli Ceketi'nin içindeki Napolyon karakteri böyle, tamam. Ama askerleri neden o kadar sadıklardı? Neden bu Napolyon kompleksi olan nevrotik karakterin peşinden cehenneme gitmeye bile razıydılar? Defalarca, ta Waterloo'ya kadar. Harry'nin aklına 1955 civarında Audie Murphy'nin oynadığı To Hell and Back filmi geldi. Ben adamın rolünü, tarihi geçmişini bir tarafa bırakarak oynadım. Farklı yönlerini hayal ettim. Sahnenin dışında sevişirken, sarhoş olurken, çoğunlukla rahatlamak için yaptıklarını düşündüm. Gülümseyerek, ahdiyetim yoktu dedi Michael. Harry anlamamıştı. Biliyor musun, bir şey daha var. Onu serbest zamanlarında biraz muzip biri olarak hayal ettim. Belki ufak tefek olduğundandı. Ben de onu öyle oynadım. Onu yaşamayı seven, çocuksu, afacan zekalı biri gibi gördüm. Ona şakalar anlattırdım. Generallerinin taklidini yaptırttım. Fransız Howard Cosell gibi oldum. Şarap içtim, esrar içtim ve kıkırdadım. Filmde birkaç defa Josephine'le oynaştım. Her neyse, askerlerim bu insani yönümü hissediyor, bunun için beni seviyorlar ve benim için ölmeye hazırlar, tarihi kişiliğim için değil. Kesinlikle dedi Harry, insani yönünü oynaman seyircinin seninle empati kurmasını sağlıyor. Neden elini ceketinin içine öyle sokuyor diye sordu Chilly. O tarihte moda öyleymiş, ben de bundan bahsediyorum. Karakterin bir davranışı var ki bunu herkes görüyor. Ama bir de gerçek bir insan var, gülen, ağlayan ve sevişen. Bizim hikayemizde de romantizm tarafının kritik önemi var. Her iki taraf içinde basitçe yatağa atmak değil, ikisi de birbirlerine çok aşık oluyorlar. Sevişmelerinin bile belirli bir saygınlığı var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ve bu yaklaşım adamın kabul gören imajının tam tersi. Başında öyle görünüyordu dedi Harry. Michael başını çevirip bakmadı bile. Chilly ile konuşmaya devam etti. Sebebi hiç şüphesiz Chilly'nin daha önce Michael'la aynı sohbeti yapmasıydı. Hayatları tehlikeye girince ve diğer gangster peşlerinden gelirken sadece tansiyon yükselmiyor. Aşklarına arzulu bir katkı da oluyor. Şimdi uğruna yaşayacakları daha çok şey var. Dolayısıyla kaybedecekleri şeyler de daha fazla. Gangster mi dedi Harry? Tipik aktör olarak Michael bu defa da duymazlıktan geldi. Oysa basit, candan bir soruydu. Ayrıca filmdeki karakter olarak tabii başka birinin karısıyla yatmakta olduğumu da dikkate almalıyım. Herifin beş para etmez biri olduğunu biliyorum. Bir ispiyoncu. Bu arada ne iş yapıyordu? Menajerlik yapıyor. Menajerliğini yaptığı karısı da rock şarkıcısı diye açıkladı Chilly. Michael başıyı da onayladı. Nicky gibi. Bunu sevdim. Rol olarak değil ama öyle karakterleri severim. Şimdi Harry Chilly'yi izliyordu. Chilly dondurmasını yiyor, Harry'e bakmayı reddediyordu. Michael'a hala sonu üzerinde çalışıyoruz dedi. Michael şaşkın bir halde öyle mi diye sordu. Senaryoyu getireceğinizi sanmıştım. İlk müsbet de sende dedi Harry bu konudaki sohbeti yeniden başlatmak isteyerek. Bütün bu sohbetten anlamlı bir şey çıkarmaya uğraşıyordu.
Okuduğun nüsha, senin evine gönderdiğim.
Michael'ın yine o şaşkın bakışıyla başını salladığını gördü. Chilly hemen söze girerek, temelde değiştirilmesi gereken sadece sonu ama başka bölümleri de katabiliriz dedi.
Neden bahsediyordu? Michael kol saatine bakmaya başlamıştı.
Elaine yarın öğleden sonra gelmemizi istiyor, uygun mudur? Harry Chilly'nin başıyla onayladığını gördü ve kendisi de onayladı. Kaçmam gerek dedi Michael. Görmeyi ümit ettiğim şey şu, içlerine parayla ilgili şüphe düşüyor. Para onların ahlaki çıkması haline geliyor. Parayı ellerinde tutmak için mantıklı bir neden bulmaya uğraşıyorlar ama sonunda başaramıyorlar.
Devamlı Chilly'ye bakıyordu.
Yoksa bulabiliyorlar mı?
Hangi paradan söz ediyoruz diye sordu Harry.
Harry'nin sorusu nihayet Michael'ın dikkatini çekti ama yüzünde ümitsiz bir ifade vardı. 300 binden bahsediyoruz. Başka para var mı ki? Dalga geçmiyorum, cidden merak ediyorum. Çünkü senaryoyu okumadım. Sonunda sanırım parayı kocaya bırakacaklar. Sonunda adamın yakalanacağını biliyorlardır çünkü. Hayır bekle.
Michael bir an durdu.
Gangster kocaya ulaşan ilk kişi olur, onu fena halde döver. Her nasılsa para aşıkların elindedir, yatağın üzerine yığmışlardır. 1 milyon olsun değil mi? Neden olmasın ki? Gangster seyircinin aklını alacak ölçüde korkunç bir halde yaklaşmaktadır. Ama aşıklar bunun farkında değildir. Sıra en önemli sahneye gelir. Ama bundan hemen önce, sonra da olabilir. İki türlüsü de mümkün. Kararı veren tefeci olur, paraya sahip olamayacaklardır.
Tefeci mi diye sordu Harry.
Michael ona dönerek, bana bak Harry dedi.
Harry zaten ona bakıyordu.
Bu defa Chilly, fena sayılmaz, bence iyi düşündün dedi.
Harry bir Chilly'ye bir Michael'a baktı. Tanrım, siz bütün bu zaman zarfında...
Ama Michael dinlemiyordu. Masadan kalkarken konuşmamam gerek biliyorum. Senaryoyu okuyana kadar susmalıyım. Ama kendimi bu hikayeye yakın hissediyorum dedi. Ben o tefeciyim. Gerçekten onu o kadar iyi tanıyorum ki bu beni korkutuyor. Bu rolü yarın bile hemen oynayabilirim. Hazırlanmama gerek yok.
Cidden öyle mi düşünüyorsun dedi Chilly.
Michael sırıttı. Belki hazırlanmak için bir haftaya ihtiyacım var ama seni yarın göreceğim tamam mı? Tower'da.
Tam giderken durdu ve...
Chill, o ahlaki çıkmaz konusunu irdele dedi. Harry, hatırlıyor musun? Slime Creatures'la oynamamı reddetmiştin. Bunu yaptığına şimdi memnunum. O takdirde hep aynı rolleri almak zorunda kalacaktım.
Michael masadan masaya gidip herkese tokalaştı. Harry Chill'ye dönmeden önce Michael'ı izledi. Bütün bu süre boyunca senin filminden bahsetti.
Chilly başıyla onayladı.
Buraya bunun için mi geldik?
Chilly başıyla onayladı. Michael'la geçen gün görüştüğünde ona sadece kendi filminden bahsettin demek. Lovejoy'dan hiç söz etmedin. Chilly dondurmasını bitirdi. Sigarasını çıkarırken, Harry dedi, sigaralarımızı yakalım ve yemek sonrası birer içki içelim. Ne dersin?
22. ayının sonu. Sayfa 231.